Ayrım 31, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 367. 19 Ağustos 1973 Pazar. Yine o melanj, o karma karışık olmuş nedensiz çağrışımlar ya da nedenler yumağının çok gizli kalmış iplik ucunu bir türlü bulup çıkaramadığım bir nedenle ansıdığım geçmiş bir küçücük bir olay ayrıntısı. Cumhuriyet döneminde Türk mizahı kitabı üzerinde çalışırken radyoda Ramona çalıyordu. 1920'lerden aynı adlı filmin şarkısı. Birden o kadını ansadım. Ara sıra gittiğim açık hava gazinolarında Tepebaşı, Taksim, çaldığı kemanı dinlediğim o kadın. Hiç süssüz, hiç boyasız, hiç makyajsız o kadın. Ne yalın giyinirdi. Bütün bu süssüzlük, bu yalınlık, bu gösterişsizlik bana ne çekici gelirdi. Bütün süslerden, boyalardan, gösterişlerden alımlı çok daha çekici. Kimdi, adı neydi bilemedim. Yaşı benden büyüktü, belki de benim yaşımda. 20 Ağustos 1973 Pazar. Hiçbir sabah yalnız değilim ama akşamların çoğunda, bütün gece yaralarından sonraları hep yalnızım. Öylesine yalnızım ki kendim bile kendimi bırakıyorum, kendim bile kendi yanımda değilim. Tarihsiz. Bir inceleme konusu olmalıdır. Aşağılık duygusunun etkisi. Edebiyatımızda çirkinler. Bir eski divan şairi, unuttum, hatta karga derlermiş, galiba Zati filan, 20. yüzyılda Ahmet Haşim, Mahmut Yesari, Sait Faik, Varlık 1 Aralık 1957'de yayınlanan Yaşar Nabi'ye mektubunda bir yerinde Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle diyor: "Hayatımda en çok üzüldüğüm şey jurnal tutmamaktır. Gençlere verecek tek nasihatim bir jurnal tutmalarıdır. İnsan her şeyi kendinden, hayatından çıkarır. Jurnal tutan adam kendinin gözünün önünden ayırmıyor demektir. Bundan büyük ekonomi olamaz." Annesine Madame Aupic'e yazdığı mektuptan, Baudelaire'in mektuplarından. 4 Ocak 1854. Bana uygulanan bu acayip hayat içerisinde kendi paramı istemek bile ağrıma gidiyor. Dilenci sanıyorum kendimi. Bir iş için yalvarmak benim için ne demektir bilirsin. Bugünkü derdim yine geçen aykine benziyor. Yani ihtiyaçtan başka bir şey değil. Bana iki kelimeyle bildir. Evet mi, hayır mı? Biraz olsun üst baş yapabilir miyim? Sokaklarda kendime baktırmadan yürüyebilir miyim? Bütün bunlar bana vız gelir. Aldırmam diyeceğim ama elbisesizlik yüzünden yataktan çıkamıyorum. Hep böyle yatayım mı? Gerektikçe biraz olsun hürriyete, sükunete kavuşamaz mıyım? 22 Haziran 1855. Edebiyatçılar Kurulu'na. Sayın Başkan, ekmek paramı çıkardığım gazeteden atılmış bulunuyorum. Sizden biraz para isteyeceğim. Kurula son başvuruşumda 18 ay kadar önce istediğim kesinlikle geri çevrilmişti. Sebep olarak da kurula 180 frank borçlu olduğum, basılmaya değer romanlar yazmadığım ileri sürülmüştü. Bugün parasız kalır, yarın kazançlı bir iş yaparsınız. Bu hal herkesin başına gelebilir. Kurula borcumu elbette ödemem gerekiyor. Kazancı tefrika romanlarına bağlı yazarlar takımından olmadığım için elimden ancak bu kadarı gelir. Sayın Başkan, derin kardeşlik duygularımı kabul etmenizi, kurul üyeleri sayın baylara da bu duygularımı iletmenizi rica ederim. Charles Baudelaire. Aman, az kalsın unutuyordum. 100 franga şiddetle ihtiyacım var ama bana daha az yemek vermek zorunda kalabilirsiniz. Elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Annesine 20 Aralık 1855. Her şeyim eksildi. Bu yüzden her zamankinden büyük bir fedakarlık, daha fazla bir avans gerekiyor. Bu paradan pek çok yararlanacağım, hem de kısa bir zamanda. Her şeyden önce zamandan kazanacağım, vakit kaybetmeyeceğim. İşte içimde en büyük yara bu. Zira benden acılarından çok daha önemli acılar bunlar. İnsanın kendisinin yıprandığını görüp kendini uçurumun ucunda duyması, sahip olduğu o umudu, o biricik hazinesini, düşünce duruluğunu, şiir hassasını, bu iğrenç hayat içerisinde bitireceğini sanıp korkması nedir bilir misin? Sevgili anneciğim, şiirlerin yaşantısından o kadar uzaksınız ki bu gösterdiğim sebeplerden bir şey anlamayacaksınız. Korkum da bu zaten. Karanlıklar içerisinde gebermek istemiyorum. Düzenli bir hayat geçirmeden kocamak istemiyorum. Buna razı olmayacağım. Kendi değerime inanıyorum. Başkalarından fazla demeyeceğim ama yeteri kadar değerli olduğumu sanıyorum. Çoğu gurursuz edebiyatçılar gibi mi olmamı istiyorsun dedim. Ben asla bu işi yapmadım. Hiçbir idarenin, hiçbir bakanlığın devrinde kabul etmedim, dedim. Oysa bakandan para istemek töre olmuş, fonlar icat edilmiş. Gururluyum, ihtiyatlıyım, bu işlerden uzak durdum hep. Adım o iğrenç kağıtlar arasında asla yer alamaz. Herkese borçlandım, sizinle çekiştim, sizi üzdüm ama asla böyle bir şey kabul etmem. annesine. Şubat veya Mart 1861. 2-3 dosya dolusu plan ve projelerim var. Açmaya elim varmıyor. Hangisini gerçekleştirebilirim ki? Belki de hiçbirini. 3 Ekim 1973. Büyük yazar kimdir, bilir misiniz? Yaşamındaki başkalarının duyulmasından büyük utanç duydukları her şeyi, her türlü olayı kendiliğinden anlatacak düzeye yükselmiş olan yazardır büyük yazar. 16 Şubat 1974 Cumartesi. Birden çok kişinin birlikte çalışarak bir edebiyat yapıtı verebileceklerine inanmıyordum. Sovyetler Birliği'nin iki Odesalı'nın büyük mizah yazarlığına eserleri okuyamadığım için hep kuşkulu bakmışımdır. İlf ve Petrov. İlya İlf ve Yevgeni Petrov. Nasıl olup birlikte hem de mizah yazmışlardır? Altın Buzağı, 12 Sandalye ve bunun gibi. Nasıl bir çocuğu bir baba doğurtabilirse, 2-3 ya da daha çok erkeğin çabasıyla çocuk yapılamazsa, edebiyat yapıtı da bana göre ancak bir kişinin ürünü olabilir. Yaratmak çok kişinin ortaklaşa çabası ama bilinçli olarak bir kişinin ürünüdür. Bu düşüncemi Yasımı Tutacaksın adlı roman sarstı. Biri Amerikalı Larry Collins, biri Fransız Dominique Lapierre, birlikte bu belgesel romanı yazmışlar. Daha başka iki romanları var. Bundan sonra da birlikte çalışacaklarmış. Onlar Türkiye'ye gelmeden önce bu romanı okumuş olsaydım, kendileriyle yapılan toplantıya katılır, onlarla kuşkulu olduğum şeyleri sorardım. Ne yazık ki romanı daha yeni bitirdim. Uzun zamandan beri bu denli güzel, bu denli etkileyen roman okumamıştım. Yasımı Tutacaksın'ı okuyunca birden çok kişinin bir tek roman yazamayacağı düşüncem değişir gibi oldu. Demek ki bir romanı iki yazar yazabiliyormuş. Biraz daha düşünüyorum bu konuda. Belgesel roman yazmak başka şey, bir anlama gereçler toplamak, bu gereçlerden ayırarak, seçerek bir roman yapısı kurmak olduğuna göre diyorum. Birden çok kişi belgesel roman yazabilir. Çünkü belgesel romanda çalışmanın ağırlığı daha çok mekanik bir iş olan belli konudaki gereçleri toplamak, sıralamak, seçmek, sonra da kurmaktır. Yani bir anlama edebiyatın mühendisliğidir. Böyle olunca birden çok kişi bir tek belgesel roman yazabilir. Belgesel oyun içinde aynı şeyi düşünebiliriz. Yasımı Tutacaksın beni coşkulandırdı, duygulandırdı. Böyleyken romanı bitirince bu roman bir edebiyat ürünü müdür, yoksa bir gazetecilik çalışması mıdır diye düşündüm. Bir edebiyat yapıtı olmaktan çok bir gazetecilik çalışması olduğu yargısına vardım. Çünkü ne romanın baş kişisinin ne de öbür kişilerin iç dünyalarının derinliği, üçüncü boyutu verilmemiş ya da şöyle diyelim, yeterince verilmemiş. Ruhun gizli derinlikleri, labirentleri, kırışıklıkları gibi. Şu da var ki roman sayılan pek çok yapıtta bunda verildiği kadar da verilmemiştir. Her ne olursa olsun, Yasımı Tutacaksın'ı belgesel roman için bir örnek yapıt, olumlu, iyi bir roman saymak gerekir kanısındayım. Belgesel oyun için düşündüğüm gibi belgesel romanda da konu sınırlaması olduğunu kanısındayım. Herkesi çekici bir konu, ortaklaşa konu, evrensel konu, büyük devletin, büyük ulusun konusu, boğa güreşi daha önceki hazırlıklarıyla herkesin ilgisini çeken bir konu olmuştur. Tarihsiz. Hiçbir şeyi olmayanın isteyince vereceği çok şeyi vardır. Çok kocası olan kadının hiç kocası yoktur. Herkesle dost olmaya kalkan insanlardan iğrenirim. 11 Nisan 1974 Perşembe. Yazılarımı, fıkralarımı, öykülerimi çalıp çırpıp şurada burada kullanıyorlar. Korsan tiyatrolar oyunlarımı çalıp oynuyor. Radyo reklamlarında öykülerimden çalınmış skeçler söyleniyor. Her yerde. Bunların ne önemi var? Nasıl olsa ölümümden sonraki günlerde benim olmayan birçok fıkrayı, öyküyü, nükteyi de bana mal edecekler. Söylemediğim binlerce güzel, gülünçlü, yerici söz benimmiş gibi anlatılacak. İşte o zaman kat kat ödeşeceğiz. Bugün benden bir mi aldılar, yarın binlercesini bana verecekler. 26 Mayıs 1974 Pazar. 9.30'da bilardo. Heinrich Böll. Eğer erdem olmasa ayıp, ayıp olmazdı. Bazı müşterileri geri çeviren fahişeler olduğunu bilmiyorsan, erdemin ne olduğunu da bilmezsin. Kızı Rus, tıpkı annesi gibi farkında olmadan alnındaki saçlarını okşayarak geri itiyordu. Stigmata. İsa, haça mıhlanırken kendisindeki yaraların arada sırada bazı insanlarda yine görünmesi. Bu kitabı yeni baştan biri çevirmeli. Düzeltme yanlışı mı, çeviri yanlışı mı belli değil, karma karışık. Bana öyle geliyor ki dizgi düzeltme yanlışlarından ötürü bu kitabı alanlardan %1'i bile sonuna dek okumaya dayanamamışlardır. Ola ki benim gibi inatçı olsunlar. 10-12 saat içinde geçen bir roman. Böll'ün bu romanda anlattığı, anlatmak istediği, anlatmaya çalıştığı şey daha güzel, daha ustaca anlatılabilirdi. Hem de yine onun kendi tekniği ve üslubuyla. Aydın düzeyinde bir roman. Kolay anlaşılıp kolay okunan ve kolay anlaşılan romanlardan değil. Ama pek zor ve zorlu romanlardan da değil. Ben ve o hiçbir şey demediği yeğlerim. Bence o kadar değerli ve güzel. Tarihsiz. Aman birisi daha aklıma katılsın. Ne güzel, değil. Eyvah, birisi daha geldi korkusu. Kendimizden başkasını namuslu görmemek. Herkesi kötülersek ortada iyi bir biz kalırız. Tam bireycilik. Kişilik değil. Kendimizden başkalarının ille yanlışlarını bulmak. Oysa doğrularını bularak birleşebiliriz. Yalnız biz varız. 16 Haziran 1974 Pazar. Küçük evde yalnızım, mutluyum, bayram oğlundalar. Üsteleyerek, direnerek yazar olanlar. Fikret Adil'in birinci ölüm yılı anma toplantısından sonra Beşiktaş iskelesi. Hayır, orada değildi. Sait Faik'in Işık Lisesi'ndeki anma toplantısından sonra Sait'le gittiğimiz Cumhuriyet Meyhanesi'ne şu arkadaşlarla gittik. Rauf Mutluay, Nurer Uğurlu, Edip Cansever, Turgut Uyar, Sabahattin Batur, kadınlı erkekli daha başkaları. Orada salt ısrarları yüzünden yazar, şair sayılanlar üzerinde konuşuldu. Onların sanatçı sayılmalarının tek nedeni ille sanatçılıkla yapıt yayınlatmakta direnmeleridir. Bu arada adlar sayıldı. Samim Kocagöz, Necati Cumalı, daha birilerinden söz edildi. Adları belleğimde kalmadı. 16 Haziran 1974 Pazar. En büyük eksiklerimden biri de değerli yazarların bütün eserlerini okuyamamış olmamdır. Bir yazar elbette değerli olanlarından söz ediyorum. Eserlerinin hepsi hiç değilse %80'i okunmadıkça o yazarın değeri tam olarak anlaşılamaz. Ne yazık ki Balzac'ı, Dostoyevski'yi, Tolstoy'u, Kafka'yı daha pek çoklarını eserlerinin %50'siyle bile okuyarak değerlendirebilmiş değilim. Bu eksikliğimle ölürsem yazık, çok yazık. 16 Haziran 1974 Pazar, Küçük Ev. Kafka'nın romanları ile öyküleri arasında tür ayrılığı dışında başka bir ayrım yok. Öyküleri de romanları da aynı estetik düzeyde, aynı değer ve aynı güzellikte ya da ters yönden aynı ölçüde. Böyle olduğu halde Kafka'nın romanları öykülerinden daha ilginç ve daha etkili. Dün gece yatakta bunun nedenini düşündüm. Kendimce bunun nedeni şu. Kafka'nın romanları da öyküleri de insanın saplantıları üzerine dayanan tebelleş düşünülerdir. Tebelleş düşünülerde kişinin saplantıları vardır. Yani kişi neye, hangi şeye, hangi konuya saplanmışsa, bu saplantısının dışına çıkmadan hep aynı şeyi yayılmadan, dağılmadan, merkezden hiç uzaklaşmadan bir tebelleş olarak düşünür. Her kovaladıkça orada emeceği bir tat, bir besin bulduğu için yine kalktığı yere konan inatçı karasinekler gibi tebelleş düşünün saplantısındaki kişinin zihni de hep o saplantı noktasında kalır. O düşünün çevresinde döner, dolaşır, bir burgu gibi o noktayı derinlemesine deler. Bu yüzden de hep aynı şeyle uğraştığından o şeyin bütün ayrıntılarını görür, gözlemler, duyar, yaşar. Ve tebelleş düşünü ne denli kendi üzerine burgulanarak kendi derinliğine inerse o denli etkili ve ilginç olur. Kafka'nın romanlarının öykülerinden daha etkili ve ilginç olmasının nedeni budur. Öyküler her şeyden önce boyut olarak romanda olduğu denli aynı konunun tebelleş konu burgulana burgulana derinleşmesine elverişli değildir. Roman öyküye göre çok daha elverişlidir. Sanırım işte bu yüzden Kafka romanlarında tebelleş düşününün konduğu, saplandığı konuyu o konduğu noktadan hiç ayrılmadan bütün ayrıntılarıyla dele dele derinlemesine oya oya dibine vardığı için daha etkili olmuştur. Öyküleri de bir noktaya saplanmış tebelleş düşünürlerdir. Ama düşününün tebelleşlik oranı kertesi azdır. Bence Kafka'nın her öyküsü ya da onun seçeceği herhangi bir öyküsü bir Kafka romanı olabilirdi. Tebelleş düşününün saplandığı yeri daha çok oymadığı için öykü olmuştur. Daha çok oysa roman olur ve etkisi artardı. Kafka'nın öyküleri aralarında bağım ve birlik kuramadığımdan ayrı bölümlerden kurulu her bölümün de ayrı bir başlığı var. Örneğin uzunlu kısalı 18 bölümlü Gözlem adlı öyküsünden Gelip Geçenler başlıklı bölümü buraya aktarıyorum. Gelip Geçenler. Geceleyin bir sokakta dolaşmaya çıkarız da adamın biri daha uzaktan boy göstererek, çünkü önümüzde sokak bayır yukarı çıkmaktadır ve ayrıca dolunay vardır, karşıdan koşup bize doğru yaklaşırsa, isterse güçsüz ve pejmürde kılıklı biri olsun, isterse ardı sıra seyirten biri yakalayayım diye bağırsın, onu tutmaya kalkmaz. Koşarak yoluna devam etmesine ses çıkarmayız. Çünkü vakit gece olup sokak önümüz sıra dolunayda bayır yukarı çıkıyorsa buna karşı elden ne gelir? Hem belki bu iki kişi söz konusu kovalamacayı kendileri için bir eğlence diye düzenlemişlerdir. Belki her ikisi de bir üçüncü kişinin peşine düşmüştür. Belki birincisi suçsuz yere kovalanmaktadır. Belki arkadan geleni cinayet işler de biz suç ortağı oluruz. Belki her ikisinin hiç haberi yoktur birbirlerinden ve her bir davranışının sorumluluğu kendisine yüklenerek yatmak üzere evine yollanmaktadır. Belki uyur gezer kimselerdir her ikisi de. Belki birincisinin üzerinde silah vardır. Ve nihayet yorgun olamaz mıyız? Yorgun düşecek kadar şarap içmedik mi? Derken arkadan gelenin ikincisini de göremez olup seviniyoruz. İşte Gözlem adlı öykünün 18 bölümünden gelip geçenler başlıklısı bu. Bu bölümün öbür bölümler gibi öykünün bütünüyle ve öteki bölümlerle ilişkisini bulamadım. Her biri ayrı ayrı, kendileri bütün, kendileri birçok öykü özeti olan bölümler. Şimdi bu bölümde tebelleş düşünü, geceleyin yokuş yukarı bir yolda bir adamın üzerimize doğru gelmesidir. Kafka bu tebelleş düşünüsü üstünde ayrıntılı olasılıklar ileri sürüyor. Bu olasılıkları daha arttırabilirdi ve her olasılık üzerinde ayrıntıları anlatır, yani burgusunu daha çok derinlere doğru burardı. İşte o zaman bir küçük öykü bölümünden bir roman yazmış olurdu. Tersi bir işlem de yaparak Kafka'nın örneğin şatosundan onun bir öyküsünü ya da öykü bölümünü elde edebiliriz. Tebelleş düşününün saplandığı noktada burgulanıp derinine oyması demek, aynı düşününün kendini üretmesi demektir. Kafka öykülerinde de romanlarında da o öykü ve romanı oluşturan saplantı düşünüyü vurgulayarak boyuna üretmektedir. Kafka'nın Bir Savaşın Tasviri adlı kitabının ön sözünde, Kafka'nın hayatına toplu bir bakışta Wilhelm Emrich, 1910-1912 yılları arasında yazılmış eskizlerden meydana gelen gözlem yayımladı, diyerek gözlemin eskizlerden olduğunu belirtiyor. 16 Haziran 1974 Pazar saat 22:20. Kafka'nın neden zamanında gerçek değeri anlaşılmayıp da ancak ölümünden 20 yıl sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra değerlendirildiğini Kafka ile Konuşmalar adlı kitabında Gustav Janov şöyle anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın acılarıyla bugünün karışıklığında ve dertlerinde doruğuna ulaşan uzun tedirgin dolaşma yılları başladı. Öldürücü korkular yaşadım, işkencelere uğradım, hapis yattım, hayvanca açlıktan, pislikten ve soğuktan, memurların aptalcasına taş yürekliliğinden ve görünüşte anlayışlı, örgütlenmiş bir dünyanın temel ilkesi olan kargaşadan çekmediğim kalmadı. Kafka'nın o alacakaranlık gölgeler ülkesi, kişinin her zamanki günlük gerçeği olup çıkmıştı. Bu not, Melville'in Moby Dick'i üzerine yazımı konacak. Ayrıca bu açıdan kendi eserlerimi değerlendirip geleceğini düşüneceğim. Bir de şu var. 1957'de yazdığım Bir Şey Yap Met, 1970-74 koşullarına çok denk düştüğü halde neden değerlendirilmedi sorusuna yanıt arayıp bulmalıyım. 21 Haziran 1974 Cumartesi. İnsanın tek ve çift olan organları vardır. İnsanın tek organı, insanın yalnız içinde bulunduğu zamanı algılamasına yarar. Bu tek organların geçmişle ve gelecekle hiçbir ilişkisi yoktur. Ağız tektir. Ağızla yemek yenir ve konuşulur. Bu iki işlem de günceldir. Cinsel organ da tektir. Bu tek cinsel organla insan işemek ve cinsel istek işlevi yapan yalnız gününü yaşar. Ağız geçmişteki ve gelecekteki yemeği yiyemez. Geçmişte ve gelecekte konuşamaz. Cinsel organ geçmişte ve gelecekte cinsel işlevde bulunamaz. İnsandaki çift organlar ise biri geçmişin, biri geleceğin olarak bugünü algılar. Göz ikidir. Biri geçmişte, biri geleceğe dönük olarak göz bugünü algılar. El ikidir. Biri geçmişi yoklar, biri geleceğe uzanır. İkisi birlikte bugünü algılar. Kulak, beyin, ayak, akciğer, yedek. 31. ayrımın sonu, sayfa 378.